Ayrım 2. Dutlar yetişmedi. Kemal Tahir. Sayfa 14. Bir ay sonra, birer hafta ara ile iki defa oldu. Sazlı'nın karısı bir hafta gece, bir hafta gündüz çalışıyordu. Gündüz de çalışsa, gece de çalışsa mutlak 7-7.30'da, daha doğrusu 19-19.30'da kerpiç duvarın önüne gelip dikiliyor, kocasının yattığı koğuş penceresine bakıyordu. Çocukları her zaman iki yanında ayakta duruyorlardı. Bu bir ay içinde kadının efendisine bir kelime bile söylediğini duymadım. Ağzını örtüsü kapadığı için dudaklarının kıpırdadığını da görmüyordum. Herhalde yavaş sesle çocuklara söylüyor, onlar da babalarını anlatıyorlardı. Gitgide bu konuşmaya diğer mahpuslar ve nöbetçi jandarmalar da karışmaya başlamışlardı. Orta Anadolu'dan gelmiş jandarmalar, Kürt çocuklarının lisanını evvela yadırgamışlar, sonra bu seslerden hoşlanmışlardı. Silo'nun tek hücreli güzel kelimelerini gülerek tekrarlıyorlardı. Sazlı'nın penceresine doğru kalın kalın bağırıyorlardı. Mahpusların sözlerini de anlayamıyordum. Fakat kadının siyah gözlerini yere eğmesinden, oğlanın keyiflenmesinden, karı kocalığa dair oldukça açık saçık bir şeyler söyledikleri belli oluyordu. Belki bu sebeple kadın kocasıyla doğrudan doğruya konuşmaya cesaret edemiyordu. Sonra daima tekrarlanan şakanın küçük Meryem'e ait olduğunu, onun mahpushane yadigarı olmasından bahsettiklerini anladım. Bir akşam Silo babasına heyecanlı heyecanlı bir şeyler bağırdı. Parmağınla işaret ediyor, kederli görünüyordu. Sordum, anasının parmakları makineye kısılmış. İki parmağı da dibinden kesildi, anamın eli kesildi dedi. Biraz sonra kadın köşeden göründü. Parmağı yeni kesilmiş bir insana hiç benzemiyordu. Eskisi gibi ağır ayaklarını sürüyerek fakat erkek gibi geniş adımlarla başlamıştı. Çocuklarının arasında durup o zamana kadar ellerini örtüsünün altından hiç çıkarmadığına dikkat etmemiş olacağım. O vakit ilk defa sol elini dışarı çıkardı. Bu elin iki parmağı üstüne başına hiç yaraşmayan temiz sargı ile bağlanmış bembeyaz göründü. Sargı bezini bir müddet havada tutarak uzaktan kocasına gösterdi. Seslendim. Güley, bana bak Güley bacı, şuraya gel hele. Korku ile kocasının penceresine baktı fakat gelmemezlik de edemedi. Eline ne oldu dedim.
Ezildi.
Başını duvara saklamıştı, omuzları sivri görünüyordu.
Makine kaptı.
Acıyor mu? Cevap vermedi. Doktor ilaç koyunca daha acımıştır. Gene cevap vermedi. ''Bak ne diyeceğim, evde kap yıkamayacaksın, kendi başına çözme, mikrop kapar, yani yaraya kurt düşer, sonra kolunu bütün keserler.''
''Keserler.''
''İşte o kadar, doktor gene gel dedi mi?''
''Dedi, her akşam gel dedi.''
''İyi işte, istirahat verdiler mi?''
''Ah,
demek ehemmiyetli bir şey değil, sakın çözme, Güley, bir hafta sargısını ne çözdü ne de kirletti.'' Bir hafta sonra gene bir akşam üzere bütün bu hikayeyi bir mahpushanenin alt katında sokak üzerindeki bir penceresinden seyrettiğim için manzarayı birdenbire gördüm. Güley diz kapakları ve avuçları üzerinde sürünerek köşeden çıkıyordu. Silo ile Mary arkasından yürüyorlardı. Sonradan bunlara gümüşle havlayarak iltihak etti galiba. Yumruğumu ağzıma götürüverdim. Nöbetçi jandarma da aynı hareketle önünü kesti. İkimiz birden sorduk. Ayakları tutulmuş, böylece fabrikaya gidiyormuş doktora. Sürünerek önümüzden geçti. Sol tarafta duvar hafif bir kavis yaptığından çok şükür işkence benim için uzun sürmedi. Karşıdaki bakkal dükkanının sahibi Abu Efendi, uzun kiraz ağızlığını ağzında unutmuş, kadının arkasından bir insanın birdenbire kapılacağı büyük bir kederle baka kalmıştı. Ben onun yüzünden gözlerimi ayıramıyordum. Bakkalın saçları hiçbir zaman bana bu kadar beyaz, yüzü hiçbir zaman bana bu kadar güzel görünmemişti. İçimden bir araba bulmalı, şimdi böyle mi geçecek kalabalıktan diye düşünüyordum. Bakkal Abu pencereye dirseğini dayadı. Fabrika öldürüyor fukaraları, mahvediyor beyim dedi. Kolay değil 12 saat ayakta, betonun üzeri, rutubet olmazsa iplik koparmış. Adam kopuyor. Ne yapalım şimdi? İplik koparmış. Bu halleri görüyorum da karı diyorum Allah'ına şükret. Karı diyorum aman bez parçasını horlama. Her bir ilmeğinde bir fukaranın kanı var diyorum. Fabrikaya Allah düşmanımı düşürmesin. Abu küçük esnaftı. Fabrikadan hem nefret ediyor hem de dişleri birbirine vuracak kadar ondan korkuyordu. Her zamanki gibi alay etmediğim için sözü uzattı. Namusu berbat ediyormuş, adamın ayaklarını berbat ediyormuş, gürültü kafayı kazana çeviriyormuş. Fabrika bir Allah'ın belası diye içini çekti. Bela ama böyle bela da mı olurmuş? Canavar! Güley'in yüzünü o akşam ilk defa öyle emeklerken gördüm. İncecik esmer ve pek çirkin bir kadındı. Kızı Meryem'e benziyordu. Her zaman kerpiç duvarın önünde iki çocuğunun ortasında ayakta dururken onu hiç kendimi zorlamadan bir dişi hayvana benzetirdim. Yavrularını sımsıkı etrafına toplamış ürkek bir dişi hayvana. Böyle dört ayakla çocukları arkasında giderken görünce bu hayal büsbütün içime yerleşti ve bir daha hiç çıkmadı. Bir cumartesi günüydü. Cumartesi ve çarşamba mahpushanenin ziyaret günleridir. Güley ile kocası yanıma geldiler. Güley'in ayakları bir haftadır açılmıştı. Onlara bir istida yazdım. Belediyeye kocasının mahpus olduğundan bahsediyor, çocuklarına yardım istiyorduk. İstidayı bir gardiyan iki gün takip etti. Çocuklar nüfusa kayıtlı değilmişler. Belediyece yapılacak bir muamele olmadığı cevabını aldık. Bir taraftan muhtarı bulup il muhaber çıkarmaya uğraşırken ben bu sefer de kendiliğimden bir diğer istida yazdım. Çocukların muvakkaten yetimhaneye alınmasını rica ettim. Güley pulun üzerine parmağını basarken geçenlerde makinenin ezdiği iki parmağı kırmızı et halinde göründü. Önüne bağladığı bezin üzerinde pamuk parçaları yapışmıştı. Kadın rutubet ve ham iplik kokuyordu. Mahpustaki sazdı sağ bir adam farz edildi. Babası ve anası olan çocukların yetimhaneye kabul edilemeyeceği bize bildirildi. Halbuki Silo ile Mary 8 seneden beri babasız idiler. Şimdi 2 aydan beri de bir hafta gece, bir hafta gündüz anasız da kalıyorlardı. İstida ile bir şeyler anlatmak meseledir. Ben her zaman bu işe inanamadım. Ve inanamadığım için olmalı istida vermekle başım hoş değildir. Bu aile ile tanıştığım zaman sonbahardı. O yaz etin kilosunu 40 kuruştan, ekmeğin kilosunu 12 kuruştan yemiştim. Yavaş yavaş ortalığa bir hal oluyordu. Et birdenbire 80'e çıktı. Sonra da 120 kuruştan geri gelmek üzere ortadan kayboldu. Ekmek de aynı süratle vesikaya bağlandı. 150 gram çocuklara, 300 gram büyüklere. Simsiyah bir şey, korkunç bir ekmek, çamur. Sazlı Mustafa mahpushaneden tayin alıp çocuklarına vermemeye başlamıştı. Artık 3 çocuk, birisi köpektir, karşıdaki kerpiç duvarın dibine oturup sıra ile ekmek yiyemiyorlardı. Gümüş açlıktan fena halde geveze olduğu için evvelce belediyede köpek zehirlemek işleriyle meşgul iken, sonra gardiyanlığa yazılan Memeli Hasan marifetiyle bir hafta evvel zehirlenerek ortadan kaldırılmıştı. Ekmeksizlikten şaşıran, bolluğa alışmış bu Anadolu kasabasında ilk hayretten sonra bir kısım komşu evlerden mahpushane kapısını bekleyenler, yalvara yakara tayın isteyenler çoğaldı. Bizim kara tayınlarımızın fiyatı buna göre hemen yükseldi. 3 günde bir tanesini arttırıp 30 kuruşa satıyorduk. Bizim kıyametimiz de demek ki böyle başladı. Güley bu kışı nasıl geçirdi bilmem. Herhalde anam dutlar bir yetişsin sonu kolay demiştir. Dut gibi faydalı yemiş olmaz. Çoluk çocuk akşama kadar dut yer, ekmeği unutur. Aksiliğe bakın bu senede dutlar bir türlü yetişemiyorlardı. Hava inadına serin gidiyor, ağaçlarda yapraktan başka bir şey görünmüyordu. Gardiyan Derviş Abdullah bunu ortalığın rezilliğine vermişti. ''Karılarda namus ayağı kalmadı, Rabbim işini bilir.'' diye neye kederlendiği belli olmayan bir yüz buruşturması ile içini çekiyordu. Ona göre bu hal Allah'ın bir gazabından ibaretti. Halbuki Hüseyin İpek Ağa ki 1000 dönüm arazi ekmiş bir derebeyi pulluk kağıdı için bir seneye mahkum daha başka türlü düşünmekteydi. O sene yağmur yağmamıştı. Eğer sıcaklar da birden bastırırsa tohumlarımız üste gider, ekinler sap veremeyeceğinden saman bile olmaz. Hayvanlar kırılır, Hak Teala adildir. Çiftçiye acılı diye ellerini ovuşturuyordu. Güley'in bu iki telakkiden ikisine de taraftar olmadığını tahmin ediyorum. Karılarda namus haya kalmadığına elbette mani değildi. Ekili tarlaları da yoktu. Dutların hala yetişmemesine fena halde kızıyor, bunu da çocukları tartaklamasıyla meydana koyuyordu. Sazlı Mustafa ceketini sattı, yeleğini sattı. Mahpushane beton olduğu için kışın zorla bir eski portatif karyola uydurmuştu. Bir zengin mahpus tahliye sevinciyle 6 liraya bağışlamış. Onu da sattı. Hala dutlar yetişmedi. Gardiyan Derviş Abdullah bıyık altından gülüp kelime-i şehadet getirmekte, İpek Ağa ellerini ovuşturup sevinmekte olsun. Bir aybaşı, fabrikanın aybaşısı ayın 10'unda gelir, mahpushaneye bir havadis yayıldı. 63 kişinin fişi vekaletten gelmiş, 63 kişi Diyarbakır'ın bakır madenine gidiyormuş. Yalan mı sahibi derken bir öğle üzeri müdür bey bir tomar kağıtla ortaya çıktı, isimler okundu. Fiş sahiplerine müjdeler verildi. Maden cezaevinde bir sene yerine 4,5 ay yatılacak, yemek içmek bedava. Serbestliği de ayrı bir devlet. Fişlerin içinde Sazlı Mustafa'nınki de çıktı. Vesika fotoğrafında boyunun kısalığı görünmediğinden pala bıyıklarıyla epey heybetli duruyor. Küçük gözlerini var kuvvetiyle açmış, insana cesaretle bakıyordu. Müdür bey'in elini yakaladı, üst üste öptü. İyi oldu, iyi oldu. Hak Teala işini bilir. Karıyı zaten köye yollayacaktım. Gitsin artık, ne işi var? Parayı da getirdiydi, 40 lira. Yarısı benim, yarısı onların. Yol harçlığı lazım. Gurbete gidiyoruz. Köye yazmalı, gelip götürsünler. Sazlı Mustafa büyük bir sevinçle bunları önüne her çıkana söylerken saat öğleden sonra 2 idi. 3'te fiş müjdesi gürültüsü henüz bitmişti ki Sazlı Mustafa'nın karısı Güley hiç adeti olmadığı halde karşıdaki kerpiç duvarın dibinde göründü. Kızının elinden tutmuştu. Pencereden kendisine bütün mahkumlar bir ağızdan Kürtçe ve Türkçe bağırdılar. ''Fabrikaya gidiyoruz, senin Sazlı fabrikaya gidiyor. Korkma kız, korkma, 4,5 sene sonra Sazlı çıkacak.'' Dikkatle bakıyordum. Bu kadının sevincini görmek herhalde lezzetli bir şey olacaktı. Evvela hiçbir şey anlamadı galiba. Gürültüden sersem olmuş ve sıkılmış gibi dalgın dalgın baktı. Sevinmediğine ötekiler de şaşmış olacaklar ki yabancılar sustular. Yalnız Sazlı Mustafa teker teker konuştu. Söz bitince Güley elini omzu hizasında 2 kere salladı. Eskiden duvarın dibinden ayrılınca birkaç kere daha pencereye bakardı. Bu sefer hiç öyle yapmadı. Meryem'i peşi sıra adeta sürükleyerek gitti. Mahpushaneler görünüşleri ne kadar hantal olurlarsa olsun, bulundukları yerde en hassas birer dinleme cihazı gibi tetik üzerinde dururlar. Yarım saat sonra bir fısıltı içeri girdi. ''Mustafa'nın karısı Güley yok mu? Kendisini asmış.'' ''Ne diyorsun, ne zaman?''
''Şimdi.''
''E'si
tabanca sallanıyor.''
''Evi neredeydi?''
''Bizim evin yanındadır.''
''Ölmüş mü?''
''Çoktan.''
''Komşular?''
''Kızın bağırmasına koşmuşlar, lakin korkudan girişememişler. Daha canlıymış. Jandarma onbaşısının karısı baktığı zaman kımıldamış da yüzünü kıbleye döndürüvermiş.''
''Sazlı'ya söylemeyin, Sazlı duymasın.'' Sonra parça parça tafsilat almaya başladık. Hepsini bir araya toplayınca şöyle bir şey meydana geldi. Kızına haydi seni uyutayım demiş. Kız demiş ki ana benim uykum yok demiş. Bu olmaz, uyuyacaksın. Uyumazsan ben de uyumam, sonra ölürüm demiş. Kızı uyutmuş. Kalkmış kendisini asmış. Kız hırıltıya uyanmış. Anasını asılmış görünce korkmuş. Bahçeye çıkıp feryada başlamış. Komşular zamanında gelmiş ama karı millet eksik edek. Hiçbirisi cesaret edip ipe bir bıçak atamamış. Karı şimdi mum gibi sallanıyor. Aman Sazlı duymasın kardeşler, Sazlı'ya işittirmeyelim. Tepesinde saç kalmamış bir zayıf komiser geldi. Mahpushane telefonu ile yarım saat kadar konuştu. Müddei umumi muavini yanında 3 meraklı ahbabıyla arabadan indi. Mahpushaneden aşağıya tarafına araba yolu yoktur. Bizim katibi ve daktilo makinesini alıp çıktılar. Asıl resmi havadisi bir saat sonra katip getirdi.
İntihar sefaletten ileri gelmiştir.
Evde eşya var mıydı?
Ne eşyası birader? Bir ot minderi, bir yorgan, bir tava, bir tencere, 3 kaşık, bir teneke maltız, 2 eski halı, bir de mushaf-ı şerif duvarda asılı.
Başka?
Başka hiç. Başka suç kocasındadır. Karıya fişinin geldiğini söylemeliydi. Asriye gidiyorum demeliydi. Dipnot, Asri cezaevi. Bizim millet hayvandır. Karı kısmını adamdan sayıp iki kelime konuşmaz. Yazık fukaraya, acıdım. Ben acıyınca iştihadan kesilirim. Aksilik işte birader. Halbuki bu akşam eve et almıştım. Köfte yapacaklardı. Gitti gene bizim 135 kuruş. Bir şişe rakı ister. Nedir bu dünyanın hali? Rezalet, kepazelik. Bu esnada küçük Silo gözlerini silerek karşıdaki kerpiç duvarın önüne dikildi. İşaret ettik, bağırdık, korkutmaya çalıştık. Faydasız. Onun heceli güzel konuşmasıyla babasına meseleyi ciddiyetle anlattı. Sazlı Mustafa'yı katibin yanına getirdiler. Yüzünde betbeniz kalmamıştı. Katibin Asri'ye gideceğini, karıya layıkıyla anlatmadığı cihetle hata ettiğine dair söylediklerini dalgın dalgın dinledi. Nihayet söyledik beyim dedi. Asri'yi söylemedik. Daha evvel af var dedi. 40 lirayı getirdi verdi. Karı korkma, af var dedim. Yakında çıkarız, sen merak etme dedim. Af olmaz dedi. Sen bu cezayı hep yatarsın dedi. Dutlar yetişmedi dedi. Sazlı Mustafa biraz düşündü. Kaç gündür bir laf tutturmuştu. Gece vakti çocuklar uyuyor, ben uyuyamıyorum. Of dedikçe ağzımdan kıvılcımlar duman çıkıyor. Karnımda bir taş var. Sanki karnıma taş doldurmuşlar dediydi. Fukaraya öleceği malum olmuş demek. Kapıyı mühürlemişler mi? Çocuk söylüyor, Mushaf-ı Şerif vardı, kaybolmasın da. Sazlı Mustafa'nın arkasından katip küfretti. Bir şeyler söyledi, sonra bana hayretle bakıp sordu. Ne düşünüyorsun azizim? 8 seneyi düşünüyorum azizim. Bir kadın 8 sene erkeksiz kalınca demek karnına taş vurulmuş gibi oluyor. Feci bir şey değil mi? Bir de dutları düşünüyorum. Dutları mı? Hakikaten dut dediniz de canım çekti. Şapkasını almıştı. Bana müsaade, yoruldum. Ertesi sabah bir istida daha yazdım. Meryem'le Süleyman'ı bu sefer yetimhaneye kabul ettiler. Anaları kendisine astığı için artık kanuni mahzur ortadan kalkmıştı. 2 hafta sonra Silo yetimhane elbisesiyle mahpushaneye babasını görmeye geldi. Meryem orada kalmış, gelmek istememiş. Silo keyifle anlattı. 19 oğlan var, bir de kız. Bir de bizim Meri etti iki. İki kız, oynuyorlar. Yetimhane iyi, bize fasulye veriyorlar, pilav veriyorlar. Başımızda Zehra Hanım var, bizi dövmez. Bahçede dut ağaçları var, dut yiyoruz. Silo pencerenin önünden ayrıldı. 1943 senesinde bizim vilayetteki dutların 2 hafta geç yetişmelerinin bazı insanlar için ne müthiş bir mesele olduğunu ben hiç unutmayacağım. 27 Temmuz 1943 Malatya Cezaevi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.